Ayrım 35, Kalın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 390. Kahvaltı sofrası hazırdı. Adam çizmelerini çıkarmadan bağdaş kurdu, sofranın başına oturdu.
Benim adım Cabbar, sipahi oğullarından olurum. Anavarza'yla Dumlu arasındaki ova, içindeki köyleri, bataklıkları, çayırları, bükleri, bucakları, tarlalarıyla benim. Bu kadar şimdilik. Kahvaltı bitinceye kadar niçin geldiğimi söyleyemeyeceğim. Çok, çok rica ederim. Benim kusuruma bakmayın.
Ve sustu. Zero Hatun en güzel simli, içi ak patiska kaplı kilim sofrayı ortaya sermiş, üstü ayran kabarcıklı tereyağı, püren balı, otlu van peyniri ve başka yiyeceklerle doldurmuştu.
Bu sofrada niçin tarhana yok diye gürledi sipahi oğlu, ünü büyük Cabbar Bey. Hem Türkmen ve hem de Kürt evinin sofrasından hiçbir vakit üstü nane kokulu tarhana eksik olmamalı.
Kusura kalma Cabbar Bey, tarhanayı akşamdan ıslamak gerekti diye özür diledi Zero Hatun.
Cabbar Bey ses çıkarmadan kahvaltıya yumuldu. Kahvaltı uzun sürdü. Cabbar Bey ekmeği yavaşça parmaklarının ucuyla koparıyor, içine tereyağı bal koyuyor, güzelce bir dürüm yapıyor, önce bir ısırıyor, çenesini oynatmadan öyle bir süre duruyor, sonra da hızlı hızlı çiğneyerek lokmanın hepsini birden gırtlak kemiği öne çıkarak yutuyor, sonra da dürümünden bir ısırık daha alıyordu.
Kahvaltı bitti. Cabbar Bey'in şahin gözlerini, kaşlarını çatarak herkesin üstünde teker teker durarak dolaştırdı. Geldi Mustafa'nın üstünde durdu. Gözlerini çocuğun gözlerine dikmiş, çivi gibi, Ali Çavuş'tan da beter Mustafa'ya bakıyordu. Mustafa gözlerini ondan bir kaçırdı, iki kaçırdı, adamın delici gözleri onu oyuyordu. Sonunda o da edemedi, gözlerini çivi gibi onun gözlerinin bebeğine dikti, kirpiklerini oynatmadan da öyle kaldı. Bu sefer de gözlerini kaçırmak sırası Cabbar Bey'e geldi. Gözlerini nereye kaçırsa, ne yana dönse çocuğun inatçı, çılgın gözleri onun üstündeydi. Ve onun yüreğini okuyor, içinden ne geçerse anlıyor, hemen o anda da gözleriyle ona karşılığını veriyordu. Cabbar Bey bu çocuğun gözlerinden kurtulamayacağını anlayınca arabacısına buyurdu.
Aç şu sandığı!
Arabacı belinden çıkardı, anahtarla sandığı açtı. Sandığın kilidi çın, çın, çın diye 3 kere çınladı. Arabacı sandığı açınca anahtarı Cabbar Bey'e uzattı. Öteki de onu yanına döşeğin üstüne koydu. Sandığın içinde en üstte bir astragan kürk duruyordu. Cabbar Bey onu oradan usulca aldı açtı.
Buna astragan kürk derler dedi. Rus çarlarının yani krallarının hatunları giyer. Türkiye'de de yalnız ve yalnız İstanbul'da bulunur. Buna Mustafa Kemal Paşa'nın karısı Uşakizade Latife Hatun bile giyemez. İşte ben ki bu kürkü servetler harcayarak İstanbullara kadar giderek Zero Hatun için kendi elimle seçerek getirmiştim.
Efendim, bendeniz biliyorum, buraları çok sıcak muhitlerdir. Buralarda kürk iktiza edemez. Kışın en soğuk günlerinde bile insan Temmuz ayındaymış gibi terler bu kürkü giyince. Öyleyse ben bu kürkü zat-ı alilerine niçin getirdim? Öyleyse bunu da hemen ifade etmek şerefine nail olayım ki, bu kürkü muhterem sultanımız Zero Hatun hanımefendi şehri İstanbul'da salınarak giyecektir.
Zero her şeyi anlamış, bir kızarıyor bir bozarıyordu.
Evet efendim, bu işler böyledir işte. Bazı insanlar var ki o insanların yeri bu gübrelik köyler değildir. Zero Hatun hanımefendi de o muhterem insanlardandır. Hem de böylesi insanların, hem de bizim, hem de bütün Çukurova'nın, Afşar beylerinin, Kürt, Türkmen, Çerkes beylerinin baş tacıdır.
Daha fazla konuşmaya gerek görmediği bir tavırla kürkü döşeğin ucuna koydu. Sonra sandıktan Mustafa'ya bir bahriyeli giydi, şapkası, bir rugan ayakkabı çıkardı. Onları da teker teker övdü ve kürkün yanına koydu. Sonra Hasan Ağa'ya bir kaput, Pero'ya fistanlar ayakkabılar. Sonra da sandıktan altın yüzükler, bilezikler, inci gerdanlıklar, bir de altın bel kemeri çıkardı. Altın kemer gerçekten çok eskiydi ve her bir parçanın üstünde boynuzlarını sırtlarına yapıştırmış koşan, sünmüş bir geyik kabartması vardı. Cabbar Bey onları da teker teker överek kürkün üstüne koydu. Kemere gelince de bir iyice coştu, büyük bir destancı coşkusuyla bu kemeri anlatmaya başladı. Bu kemer Orta Asya'dan gelmişti. Ne zaman yapılmıştı kimsecikler bilemiyor. Belki yerden, toprak altından çıkmış, belki gökten, meleklerden düşmüştü. Bu dünyada bu kemeri ne satın alabilecek kimse, ne de bu kemerin bir pahası vardı.
İşte böyle bir kemeri de Zero Hatun'a getirdim. Biliyorum sizin Haşmet Bey'e verdiğiniz kemeri. Biliyorum sizin şu dağda bu yere gömülü hazinenizi. Ama ne sizin o kemeriniz, ne de o sizin şu dağda gömülü hazineniz bu kemeri binde biri edemez. Onun için müsterih olun. Benim gözüm sizin hazinenizde olamaz. Siz iyi ki hazinenizi dağdaki gizli bir yere gömdünüz. Bütün Çukurova'da da sizin hazinenizi kuruşu kuruşuna biliyor. Dağlar da hırlıyla hırsızla dolu. Benim başımda yüzlerce adamım var ya, ben bile bu hazineyi koruyamam. Hele şimdilik saklı olduğu yerde kalsın. Sihirli yılan onu orada beklesin. Hazineye bizim hiçbir ihtiyacımız yok. Bu konağın yerine de daha görkemli bir konak yaptıracağım. Zero Hatun hanımefendi İstanbul'da sıkıldığında buraya, sevgili köylülerinin arasına gelecek. Mustafa da İstanbul'da en zenginlerin mektebinde okuyacak. Buradaki gibi böyle elinde tabanca eşkıya gibi dolaşmayacak. Salman'a gelince, o hemen hemen, hemen yarın öldürülecek. İşte bu kadar.
Göğsünü kabartarak ayağa kalktı. Yukarıdaki ustuna yuva yapmış kırlangıçlar vıcırdaşıyorlardı.
Mübarek kuşlar diye gülümsedi Cabbar Bey. Bu kuşlar Mekke-i Mükerreme'den gelirler. Çok kutludurlar. Hangi eve girmişlerse o eve bereket yağmıştır. Sizin hanenize de bereket yağacaktır.
Evin içinde düşünerek, bazı da elini çenesine vererek, başını kaldırıp kırlangıç yuvasına gülümseyerek volta atmaya başladı. Başta Zero Hatun, sonra ötekiler başlarını kaldırmışlar. Bu volta atan, eli çenesinde durup düşünen, kırlangıç yuvasına bakıp gülümseyen adama tuhaf bir şaşkınlıkla bakıyorlardı. Sonunda Cabbar Bey geldi, zınk diye Zero Hatun'un karşısında durdu. Göğsünü germişti.
Ünü büyük, soyu ta Kafkas prenslerinden gelen soyu büyük hanımefendi. Şimdi izin verin de baş başa kalalım bu huda. Zat-ı alinize gizli söylenmesi gereken birkaç sözüm var.
Durdu, gözlerini teker teker oradakilerin üstünde dolaştırdı. Kimse yerinden kıpırdamıyordu.
Rica ediyorum Zero Hatun hanımefendi dedi. Sesi sertti, buyruktu.
Gene kimse aldırmadı. Cabbar Bey birkaç kez daha tekrarladı. Kimse aldırmadı.
Çok rica ediyorum sultanımız. Kulunuz Cabbar Bey'i kırmayınız. Biz de yüksek bir soydan oluruz.
Zero Hatun gülümsedi. Gözleriyle oradakilere dışarıya çıkın diye bir işaret çaktı. Ötekiler hemen kalkıp dışarıya çıktılar. Mustafa gitti. Eski Hasan Ağa'nın türkülerini dinlediği yere gidip kulağını çite dayadı oturdu. Evdekiler çıkar çıkmaz sipahi oğlu Cabbar Bey hemen Zero Hatun'un önünde diz çöküp ayağına kapandı.
Beni bağışla, beni reddetme sultanım. Ben seni gözü karanın hatunun evinde görünce o anda derakap yandım tutuştum. Bu kadın, bu melek, bu sultan benim olmazsa...
Zero Hatun'u güçlü elleriyle omuzlarından tutarak kaldırdı.
Benim 3 tane karım var, inkar edecek değilim. İstersen 3'ünü de boşarım. Boşamaya da gerek görmüyorum. Çünkü neden ki dersen sultanım, Allah'ın hakkı 4'tür. Seni İstanbul'da boğaz içinde bir yalıda yaşatacağım. Bana evet de de canımı kurtar. Eğer sen bana evet demezsen, ben de bu yaşta iflah olmam. Ben kimim iyi biliyor musun sultanım?
İyi biliyorum.
Ne diyorsun?
Olmaz diyorum.
Neden?
Zero Hatun ciddileşti, kaşları çatıldı, yüzü ustura gibi oldu. Beni iyi dinle sipahi oğlu. O ölen İsmail Ağa'ya var ya, dünya güzeli genç bir kız kara sevda bağladı. Ben onun yanında cadı karısı kalırım.
Bu dünyaya senden daha güzel bir kadın gelmedi ve hem de gelemez.
Cabbar Bey onun ellerine sarıldı. Zero ellerini ateşe değmiş gibi birden çekti. Bak beni iyi dinle diye keskin bir sesle buyurdu Zero Hatun. Bu dünya güzeli kız 3 yıl yemedi, içmedi, uyumadı. Nereye gittiyse her gün onun karşısına çıktı. Bu kız Türkmen'in büyük beylerinden birinin kızıydı. İsmail Ağa'nın da gönlü kıza akmıştı. Bunu belki İsmail Ağa bilmiyordu ama ben biliyordum. Kız bir gün onun atının başını tuttu şu ötede, kalenin ardında. İlk olarak karşı karşıya geliyorlardı. İsmail Ağa'ya, söyle İsmail dedi, bana bir şey söyle. İsmail ona dedi ki, seni tanıyorum, senin benden istediğini biliyorum. Kız dedi ki, öyleyse söyle İsmail, yok dersen bir daha ölünceye kadar senin yoluna çıkmayacağım.
Öyleyse çıkma Emine, dedi İsmail Ağa. Emine, yani o dünya güzeli kız, neden diye sordu. İsmail Ağa da dedi ki, ben memlekette Zero'ya söz verdim, senin üstüne gül koklamam diye. Bunun üstüne de dünya güzeli kız çekilmiş gitmiş. Ben de İsmail Ağa'nın yatağına ölünceye kadar söz verdim, İsmail Ağa'nın yatağına erkek sokmam. Güle güle git kardeşim. Allah sana uzun ömür versin. İyi bir adama benziyorsun. Allah seni başkaca gönendirsin.
Cabbar Bey'in gözleri yaşarmış, bir yumruk gelmiş boğazını tıkamış konuşamıyordu. Kendisini zor tutuyordu. Ağlamamak, ağlarsa da ağlamasını kimsenin görmemesi için. Arabasına koştu.
Sür, dedi. Tam bu sırada da Zero atın koştu, atların dizginlerine yapıştı.
Sandığı getirin.
Armağan geriye alınmaz, diye bağırdı çatallaşmış ağlamsı sesiyle Cabbar Bey.
Hasan Ağa ile Fero hemen koştular, göz açıp kapayıncaya kadar sandığı doldurup kilitlediler. Araba gitmesin diye Zero Hatun var gücüyle dizginlere yapışmış, atları kıpırdatmıyordu. Hasan Ağa sandığı getirdi, arabacının bacakları arasındaki boşluğa yerleştirdi. Zero Hatun'un da gözleri yaş içinde kalmıştı. Arabacı atları kırbaçlayıp avlu kapısına yöneltirken, o da avlu kapısından dışarıya çıktı. Araba yanına gelince de, ''Sipahi oğlu, sipahi oğlu, var git yoluna. Yolun açık, tarihin yaver gitsin. Ayağına taş değip incitmesin. Sen beni mutlu kıldın. Sen bu dul kadını yücelttin. Allah seni de insanlar içinde yüceltsin. Allah tuttuğunu da altın etsin.''
O konuşurken arabacı atların başını bir an için çekmiş bekliyordu.
Şunu iyi bil ki ünü büyük sipahi oğlu, bizim ne gizli hazinemiz ne de tek kuruşumuz var.
Sipahi oğlu kendine gelmişti biraz, başını arabadan dışarıya uzattı.
Zero Hatun, dedi gülümseyerek, ben her şeyi biliyorum. Bir tek mangıra muhtaç olduğunuzu, hürmetlerimi, kalpten hürmetlerimi sunarım. Dal Emine'yi de biliyorum.
Bir kırbaç çakladı, araba yürüdü, tırısladı. Mustafa da arabanın koşarak ardına düştü. Araba gittikçe hızlandı. Mustafa da hızlanıyor, arabayı bırakmıyordu. Mezarlığa gelince gözlerini kapadı. O hızla oradan geçti. Kayalık burnu açtıklarında çocuk tam arabanın yanında koşuyordu soluk soluğa. Bir şeyler söylüyordu arabaya. Sesini karşıdan esen yel alıp götürüyordu. Bağırdı, çağırdı, bir türlü dalmış gitmiş arabanın köşesine yığılıp gözlerini kapatmış Cabbar Bey'e sesini ulaştıramadı. Böğürtlenmeye kadar arabayla birlikte koştu. Orayı sel yatağını geçerken tozların içine çöktü kaldı. Körük gibi soluyordu. Köyde Cabbar Bey'in Zero Hatun'u istemeye geldiği, Zero Hatun'un da İsmail Ağa'nın yatağına ölünceye hiçbir erkeği sokmayacağını ona söylediği, getirdiği armağanlar, Salman'ı öldürteceği, konağı yeniden yaptırdıktan sonra ahıra 70 tane Arap atı bağlayacağı hemen yayıldı. Yitik hazineyi bulduracağı, hazinenin yerini bildiği, hazineyi bulunca da elini bile sürmeden hepsini Zero'ya vereceği de dedikodulara eklendi. Zero'ya köyün saygısı yeniden alevlendi. İsmail Ağa'nın sağlığındaki saygıyı geçti. Herkes Zero'nun İsmail Ağa'nın yatağına başka erkek sokmayacağına derecesiz sevindi. Onun dünya güzeli bir kadın olduğu, Emine'nin bile onun pabucuna ulaşamayacağı söylendi.
Kadın dediğin işte böyle olmalı.
Şimdi anlaşılıyor İsmail Ağa'nın Emine'yi niçin geriye çevirdiği.
O büyük kara sevdaya yüz vermediği.
O eğer ünü büyük sipahi oğluyla evlenseydi.
Ünü büyük Cabbar Bey Salman'ı öldürtürdü.
Mustafa'yı da kurtarırdı.
Hazineyi de bulurdu.
Yerini de biliyordu.
Şimdi aç kalacak.
Ali Çavuş'un tarlasında ekim biçecek.
Sarı sıcağın altında deste çekecek.
Döven sürecek. Çaba çapalayacak.
Sarı sıcağın altında kara bir marsığa dönecek. Sürmeli kara gözleri de sönecek. Işığını da yitirecek. Elleri, tabanları çatlayacak.
Bir yılda ondaki bu güzellik, kıvır kıvır kara saçlar kalmayacak. Zero birkaç gün içinde bir ermiş olmuş çıkmıştı. Köylerinde böyle kutsal yiğit bir insanın yaşadığından dolayı herkes kıvançlıydı. Mustafa da köydeki bu söylentilerden dolayı kıvançlanıyor, koltukları kabarıyordu ya, içindeki boşluk da tedirginlik de gittikçe büyüyordu. Salman'ı artık hiç düşünmek istemiyordu. Ya aklından da bir türlü çıkaramıyordu. Bir gün ansızın Arif Sayın Bey'in otomobili köyde görününce Mustafa'nın yüreğini bir sevinç aldı. Yüreğini bir umut ışığı sardı. Onun kendilerini unutup gittiğini sanıyordu. Köyün öteki çocuklarıyla birlikte bütün ağır başlığını üstünden atarak Zero Hatun'un İsmail Ağa'nın oğlu olduğunu unutarak otomobilin ardına takıldı. Arabanın kendi evlerine gideceğini sanıyordu. Otomobil geldi, caminin önünde durunca durup da sürücü bir köylüye Mehmet Efendi'nin evini sorunca onda şafak attı. Ayakta duramadı, ter içinde kalarak oraya sırtını avlu duvarına vererek çömeldi. Köylü çocukları bağırıp çağırarak otomobili Mehmet Efendi'nin evine kadar götürdüler. Uzun bir süre Mustafa yerinden kalkamadı. Başı önde evlerine kadar geldi, sonra geriye döndü. Köyün içinde tek başına kalmıştı. Ayakları onu aldı, Abbas Usta'nın işliğine götürdü. Usta gene her zamanki yerinde, her zamanki gibi başını önüne eğmiş, dalgın, mutlu bir yüzle çalışıyordu. Onu böyle görünce utandı, utancından yerin dibine geçti. Oradan Mehmet Efendi'nin evine doğru aldı yatırdı. Eve geldiğinde soluk soluğa kalmıştı. Ablunun orada bir süre bekleyip toparlandı. Arif Sayın Bey bir subay, geniş şapkalı bir adam, köyün ileri gelenleri Mehmet Efendi'nin evinin sofrasına çifte serilmiş döşeklerin üstüne oturmuşlar, höpürdeterek kahve içiyor konuşuyorlardı. Çocuk çekinerek ürkek ürkek sofranın yanına kadar ilerledi. Yere bakarak Arif Sayın Bey'in gözlerini aradı, buldu. Göz göze geldiler ya, Arif Sayın Bey onu görmedi. Bir karıncaya bakar gibi baktı ona. Herkese de öyle bakıyordu ya.
Evet efendim, diyordu Arif Sayın Bey. Evet efendim, anladık, anladık. Bu Salman İsmail'i öldürünce kaçtı gitti.
İsmail sözünü duyunca Mustafa'nın yüreği hızla çarptı.
Koş oldu da uçtu gitti. Ama ondan sonra işlediği cinayetler, sonunda İstiklal Harbi kahramanlarından muhterem Sultanoğlu'nu öldürmesi bütün cinayetlerinin üstüne tüy dikti. Ankara bu cinayetten dolayı çalkalanıyor. Koskocaman Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü bir karış çocuğa yetmiyor mu? Bu köyde de Sultanoğlu'nun katilinin bir orospusu varmış. Edinilen istihbarata göre bu köye her gece geliyor, sabah erkenden çekilip gidiyormuş.
Yanlış efendimiz, dedi Mehmet Efendi, çok yanlış. O İsmail Ağa'yı öldürdükten sonra yalnız bu köye bir kez geldi. Bir daha da onu hiç görmedik. O geldiğinde de gafil avlandık da onu yakalayamadık.
Muhterem Miralayım, lütfen siz söyleyin, biz bunu nasıl istihbar ettik?
Albay,
Mehmet Efendi, biz uzun bir zamandan beri bu işle meşgulüz. Bize gelen haberlere göre Salman bu köye her gece muntazaman geliyor, sabah erkenden de dağa çekilip gidiyormuş. Emine Nam kadının da köylüler gusülhanesinden ta yola kadar suların aktığını, yani cima ettiklerini görüyorlarmış. Bu da mı yalan?
Dedikodu efendim.
Bütün köy yalan mı söylüyor?
Uyduruyorlar Miralayım. Bizim köylüler bir şeyi akıllarına takmasınlar. Hep uydururlar. Bizim işimiz gücü hep uydurmaktır.
Yani siz diyorsunuz ki Salman bu köye hiç gelmedi.
Gelmedi kumandanım. Gelseydi bu çocuğu öldürürdü. Parmağıyla Mustafa'yı gösterdi.
Kim bu çocuk?
İsmail Ağa'nın oğlu Mustafa. Salman bu çocuk yüzünden, bu çocuğu çekemeyerek babasını, yani üvey babasını öldürdü. Önce Arif Sayın Bey, sonra da Albay Mustafa'ya baktılar.
Ne biliyorsunuz onun bu çocuğu öldüreceğini?
Herkes biliyor Salman'ın bu çocuğu öldüreceğini. Havada uçan kuş, yerdeki yürüyen karınca bile biliyor.
Allah Allah, biz duymadık. Siz bütün bunları nereden istihbar ettiniz?
Dağlardan kim Çukurova'ya inerse, bizim köye de uğrarsa Salman'ı gördük. Çukurova'ya iniyordu yanında 17 silahlı eşkıyayla. Ben işte bu sefer karşıma ölümüm çıksa da köye varacak, Mustafa'yı öldüreceğim diyor diye bize söylüyorlar.
Dağlardan her inen Salman'a mı rastlıyormuş? Salman sizin köye gelirken.
Rastlıyorlarmış kumandanım.
Herkese de bu çocuğu öldüreceğini mi söylüyormuş, öyle mi?
Söylüyormuş kumandanım.
Acayip.
Acayip değil kumandanım.
Neden?
Bu çocuk da anası da rahat durmuyorlar.
Yani ne yapıyorlar?
Çocuğun anasına İsmail Ağa'dan çok servet kaldı. Bu çocuğun anası çok yiğit, Osmanlı bir eksik etektir. Geçenlerde Sipahioğlu Cabbar Bey ona bir etek altınla mücevherler geldi de, o da ben İsmail Ağa'nın yatağına başka bir erkek sokmam dedi de, o Karun kadar zengin adamla evlenmeyi istemedi.
Ne ilgisi var?
Şöyle ki kumandanın bu Osmanlı kadın namlı eşkıyalara, karıncayı gözünden vuran namlı atıcılara, gözü kanlı yiğitlere Salman'ı öldürtmek için bütün servetini verdi. Hiç kimse de Salman'ı öldüremedi. Parayı alan gitti, alan gitti. Dünya güzeli Zerahat'ın da işte bu yüzden nan ekmeğe muhtaç oldu. Şimdi Ali Çavuş'a yarıcı durdular. İsmail Ağa'nın ne kadar zengin olduğunu bana sorma, Arif Sayın Bey'e sor. Bu çocuğa gelince de bu çocuk da rahat durmadı.
Ne yapabilir şu bir karış boylu çocuk?
Oho beyim, siz onun böyle durduğuna bakmayın. O bir ateş parçasıdır. Bir büyümesin o. O bir büyüyünce Salman'ı da geçer herkesi de. Bu çocuk var ya, bu çocuk, siz onun boynu bükük durduğuna bakmayın. Bu çocuk bir gün dağa kaçar evden, doğru Sultanoğlu'na gider. Sultanoğlu'na konuk olur. Sultanoğlu buna sorar, bir dileğin mi var konuğum? Bu hemen orada iki gözü iki çeşme hüngürtüyle ağlamaya başlar. Mustafa birden dikildi, kaşları çatıldı. Yalancık dedi. Mehmet Efendi, ben bu yalanı sana hiç yakıştıramadım. Ben ağlamadım, hiç de ağlamam dedi. Sözünü bitirir bitirmez de aldı yatırdı, yel gibi kapıdan süzüldü çıktı. O kaçıp gidince Arif Saim kederli bir sesle,
demek İsmail Ağa'nın oğlu bu ha, ne kadar da büyümüş. Mustafa Kemal bu ha, adını da ben koymuştum.
Delikanlı oldu dedi safça kahya sevinerek, öyle de bir tabanca kullanıyor ki, ben bu yaşa geldim, bunun gibi atıcı bir kişiye daha rastlamadım. Çocuk ağlamaya başlayınca Sultanoğlu sorar, niçin ağlıyorsun?
O da ben İsmail Ağa'nın oğluyum. İşte hal keyfiyet böyle, böyle.
Salman beni öldürecek, ayağına kapanır Sultanoğlu. Buna söz verir ki iki ay içinde Salman'ı öldürteceğim diye. Yiğit adamlar çocuklara verdiği sözden dönmezler. Arif Sayın Bey başını kaldırdı. Yüzü çok düşünceliydi.
Sultanoğlu gibi cesur bir adama bütün ömrümde ben hiç rastlamadım. Mamure'de bir Fransız bölüğüyle tek başına 3 gün çarpıştı.
Salman'ın üstüne bir seferinde 100 silahlı adamını gönderir. Salman'ı çembere alırlar, Salman çemberi yarar, arkasından da Sultanoğlu'na haber gönderir. Yakamı bıraksın yoksa onun için kötü olur. O benim babamın arkadaşıdır, babası da öldürdüğü İsmail Ağa'dır.
El malum.
Sultanoğlu'nun adamları 3 kere daha çevirirler onu. Salman hepsinde de yakamı bırak diye haber salar ona. Sultanoğlu dinlemez. Sonuncu da çok yaralanır. Salman ölümden kurtulunca bir gece kellesini keser Sultanoğlu'nun. Cemşid'in eline verir, buraya gönderir.
Tamam dedi albay, gerisini biliyoruz.
O gün akşama kadar konuştular. Köylülerden Salman üstüne bilmedikleri çok şey öğrendiler. Otomobillerine binip arkada bir toz duman bırakarak oradan ayrıldılar. 35. ayrımın sonu. Sayfa 400.